Yedigey o durumda biraz fazla ileri gittiğini düşünerek sustu. ''Hepsini biliyorum, anlıyorum Yedike'' dedi Zarife. ''Bütün yaptıklarınıza şükran borçluyum. Burada bizi ihtiyaç içinde bırakmayacağınızı da biliyorum. Ama yine de gitmeliyiz buradan. Gidelim ki çocuklar burada olup bitenleri unutsunlar. Gerçeği onlara bundan sonra söylerim. Biliyorsun ki bu böyle devam edemez. Bunun için de ne edeceğimi, nasıl gideceğimizi düşünüp duruyorum.'' Yedige ister istemez ona hak vermek zorunda kaldı. ''Haklısın Zarife. Yalnız pek acele etme. İyice düşün. İki küçük çocukla nereye gideceksin, nasıl geçineceksin? Bunları düşündükçe bağrım yanıyor. Siz gidince ne yapacağımı bilemiyorum.'' Gerçekten de onlar için, Zarife ve çocuklar için çok üzülüyordu. Ancak onların uzun süre burada kalamayacaklarını da çok iyi biliyordu. Bundan birkaç gün sonra beklenmedik bir olay dolayısıyla Yedigey aklından geçenleri ağzından kaçırdı, her şeyi olduğu gibi söyleyiverdi. Sonra da öyle üzüldü, öyle pişman oldu ki ne yapacağını bilemedi. Nasıl öyle davrandığına, öyle konuştuğuna kendisi bile inanamadı. Ermin, berberin tıraş makinesinden korkarak saçlarını kestirmemek için çırpındığı o unutulmaz kumbel yolculuğundan bu yana aylar geçmişti. O zamandan beri de daha da uzayan, gür, kara kıvırcık saçlarıyla dolaşıyordu. Doğrusu bu iri kıvrımlı uzun saçlar çok da yakışıyordu çocuğa. Yedigey onu kucağına aldığı zamanlar burnunu gür saçlarının arasına sokuyor, onun çocuksu kokusunu içine çekiyordu. Ama bu inatçı küçük korkağın saçları da kesilmeliydi artık. Yele gibi omuzlarına kadar sarkan bu saçlar koşmasına, oynamasına engel olmaya başlamıştı. Böyle de olsa Ermek, büyüklerin onun saçlarını kesmek istemelerine hep karşı çıkıyor, köşe bucak kaçıyordu saçlarını kesmek istedikleri zaman. Bunun üzerine işi kazangap üstlenmişti. Çocuğu razı etmek için ufak bir de yalan uydurmuştu. Oğlaklar uzun saçlı çocukları hiç sevmez. Uzun saçlı bir çocuk görecek olsalar gerilip öyle bir toz vururlar ki demişti. Zarife'nin sonradan anlattığına göre çocuk gönülsüz bir şekilde razı olmuş ama tıraş etmeye başladıkları zaman yine kıyameti koparmış. Ciyak ciyak bağırarak yeri göğü inletiyor, Kazangap'ın elinden kurtulmak için çırpınıyormuş. Kazangap dinlememiş, onu bacakları arasında sımsıkı tutarak bütün saçlarını kırkıvermiş. Olanca sesiyle bağırarak ağlamaya devam eden çocuğu yatıştırmak için dikey bir ayna tutmuş yüzüne. ''Bak, şimdi ne kadar güzel oldun.'' demiş. Ama çocuk aynaya bakınca kendisini tanıyamamış, daha da korkmuş. Yine yeri göğü inletmeye başlamış. Yedigey saçları kesildiği için bangır bangır bağıran çocuğunu elinden tutup Kazangap'ın evinden dönen Zarife ile yolda karşılaştı. Ermek gerçekten tanınmaz olmuştu. Saçları kökünden kesilince çıplak boynu incecik kalmış, kulakları fırlayıp açılmıştı. Yedigey'i görünce annesinin elinden kurtulduğu gibi kendini onun kucağına attı. ''Yedigey amca, bak bunlar bana ne yaptı, bak saçımı nasıl kestiler.'' dedi. Yedigey başına böyle bir iş geleceğini önceden söyleseler inanmazdı. Çocuğu kaldırıp kucağına aldı, sımsıkı bağrına bastı. Korku ve umutsuzluktan kaçıp kendisine sığınan, kendisine güvenen bu çocuğun üzüntülerini olanca ağırlığıyla kendi yüreğinde duydu. Sanki felaket Ermeğe değil, ona gelmişti. Yüreği oynayarak çocuğu öpücüklere boğarken, acıma ve üzüntü dolu, sevgi dolu bir sesle neler söylediğini kendisi bile anlamadan konuşmaya başladı. ''Ağlama güzel yavrum, ağlama. Ağlama gözümün nuru. Ben varken kimse el süremez sana. Baban gibi severim ben seni. Ağlama yavrum.'' O arada gözü Zarife'ye ilişti. Kadın olduğu yerde donup kalmıştı sanki. Onu böyle görünce sınırı aştığını anladı ve ne yapacağını bilemedi. Ermeği kucağından indirmeden hemen uzaklaştı oradan. Uzaklaşıp giderken aynı sözleri tekrarlıyordu durmadan. ''Ağlama sen. Bak ne yapacağım o Kazangap amcayı ben, görürüm. Sana nasıl el sürerlermiş, gösteririm ona ben.'' Bu olaydan sonra birkaç gün Zarife'nin gözüne hiç görünmedi. Zarife'nin onunla karşılaşmaktan kaçındığını anlamıştı. Hiçbir suçu olmayan, kendi derdi başından aşmış o kadına böyle davranmış, aklından geçenleri olduğu gibi söyleyivermiş olmaktan büyük bir utanç ve üzüntü duyan Yedigey gerçekten şaşkındı. Niçin böyle davranmıştı? Niçin derdine dert katmıştı kadıncağızın? Bu saçma laflarla onun acısını niçin artırmıştı? Bu saçmalığından, bu aptalca davranışından sonra kendisini hiçbir zaman affetmedi. Zorla, ağlata ağlata saçını kestikleri için kendine sığınan küçük çocuğun acısının kendi yüreğinde duyuşunu, onu baba sevgisiyle bağrına basışını, iç duygusunu dillendirerek ağzından kaçırdığı sözlerle Zarife'yi nasıl şaşırttığını, çığlık atan, acılarla kıvranan gözlerle kendisine bakışını uzun yıllarca, belki de son nefesine kadar hiç unutamayacaktı. Bu olaydan sonra Yedigey bir süre sakinleşti, kalbinin gizli özlemini ve ağrılarını bastırıp bu duyguları ve sevgiyi de çocuklara yöneltti. Başka bir çare bulamadığı için bütün boş vakitlerini onlara ayırıyordu. Onlara denizi, güzel anılarını ya da unuttuğu hikayeleri tekrar hatırlayarak anlatıyordu. Martılardan, balıklardan, göçmen kuşlardan, başka yerlerde soyları tükendiği halde Aral adalarında hala bulunan kuş türlerinden söz ediyordu. Çocuklara anılarını anlatırken çok özel bir anısını da sık sık hatırlar olmuştu. Bu olaydan hiç kimseye tek kelime söz etmemişti. Olayın yalnız kendisi Ukub olabiliyordu ama bu konuyu kendi aralarında da konuşmuyorlardı. Konu ölen oğulları ile ilgiliydi. Oğulları yaşasaydı Boranlı köyünün bütün çocuklarından, hatta Kazangap'ın oğlu Sabitcan'dan da daha büyük olacaktı. Sabitcan'dan 2 yıl önce doğmuştu. Ne yazık ki çocuk yaşamamıştı. Doğacak her çocuk umutla beklenir. Çok uzun ömürlü olacağı, hatta ölmeyecekmiş gibi uzun ömürlü olacağı ümit edilir. Bu ümit olmasa insanlar dünyaya çocuk getirmede bu kadar istekli olurlar mıydı? Savaştan biraz önce balıkçılık yaptığı zamanlarda Yedike ile karısı Ukubala arasında geçen bir olaydı bu. Herhalde insanın başına ömrü boyunca ancak bir defa gelebilecek bir olay. Eğlendikten sonra Yedige balık avından çabuk dönmeyi adet edinmişti. Karısını çok seviyordu ve karısı da onu çok sevdiği için dört gözle bekliyordu gelmesini. Ukubala'yı merakla bırakmak istemediği için çabuk dönüyordu balıktan. Karısından başka kimseyi düşünmez, ondan başkasını gözü görmezdi. Balığa çıkar çıkmaz karısını düşünmeye başlar, bir an önce eve dönmek isterdi. Bazen ona öyle gelirdi ki o bu dünyayı onun için gelmiştir, onu düşünmek, onu mutlu etmek için denizden ve güneşten topladığı enerjiyi ona taşımak, ona vermek için yaşamaktadır. Yaşamasının asıl amacı budur. O zaman deniz ve güneş onların mutluluk kaynağıydılar ve bunun için vardılar sanki. Onları çevreleyen bütün öteki varlıklar onların sevinç ve mutluluğunu tamamlayacak, artıracak, ilavelerden başka bir şey değildir. Ukubala kendinde bir takım değişiklikler hissedip hamile kaldığını anlayınca Yedigey'in bir an önce karısının yanında bulunmak için gösterdiği sabırsızlık daha da arttı. İlk çocuklarının dünyaya gelmesini de büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyordu çünkü. Kısacası o zamanlar hayatlarının en mutlu dönemiydi. Bulutsuz, karartısız, pırıl pırıl bir dönem. Sonbaharın sonlarında, kışın hemen başında, Ukubala'nın yüzünde ancak yakından bakılınca ve onu iyi tanıyanların fark edebileceği küçük kara lekeler görünmeye başladı. Karnı da büyüyor, yuvarlaklaşıyordu. Bir gün Yedige'ye altın mekre denilen balığın nasıl bir balık olduğunu sordu. "Böyle bir balıktan söz edildiğini duydum ama hiç görmedim," dedi. Yedigey ona bunun çok az rastlanan, mersin balığına benzer iri bir cins olduğunu, derin sularda yaşadığını, en çarpıcı özelliğinin ise güzelliği olduğunu söyledi. Hemen hemen her yeri mavimsi beneklerle süslü, başının üst kısmı, yüzgeçleri ve sırtı baştan kuyruğuna kadar altın renginde bir balık, saf altın gibi parlıyor, bu yüzden altın mekre demişler. Ukubala bir başka gün Yedigey'e rüyasında bir altın mekre balığı gördüğünü söyledi. Balık yanı başında yüzüyor, o da onu tutmaya çalışıyormuş. Onu yakalayıp sonra da bırakmak için yanıp tutuşuyormuş. Altın mekreyi eline almak, altın renkli vücuduna dokunmak, onun kokusunu almak isteği o kadar büyükmüş ki rüyasında balığın ardından koşup durmuş. Ama yakalanmıyormuş balık. Ukubala uyanınca bunun bir düş olduğunu anlıyormuş ama bir türlü heyecanı geçmiyormuş. Çünkü altın mekreyi çok önemli bir amaç, onu kaçırmasını da bu amaca ulaşamamak şeklinde yorumluyormuş. Ukubala rüyasına hem gülüyor hem de o altın mekre balığını eline alamadığı için üzülüyor ve bu istekten vazgeçemiyordu. Yedike ise bir türlü aklından çıkarmıyordu karısının gördüğü rüyayı. Onun rüyasında görüp unutamadığı, gerçekten de o balığı görmek, tutmak istediğini anlamıştı. Denizde ağını çekerken hep bunu, bu altın mekreyi nasıl tutacağını düşünüyordu. Ukubala'nın talgakı, yani karşı koyamadığı güçlü isteği, hamile kadınların aşermesi gibi bir istekti. Hamilelik döneminde kadınların böyle şiddetli istekleri olurdu. Ama bu taklat, bu aşermesi, ekşi, tuzlu, acı bir şey ya da kızarmış av eti, kuş eti yemek isteği gibi gösterirdi kendini. Bunu bilen Yedigey, karısının talgakını hiç şaşmıyordu. Ukubala bir balıkçı karısıydı ve talgakı da kocasının mesleğiyle ilgiliydi. O balığı gözleriyle görmek, altın renkli sırtını elleriyle tutmak istiyordu. Tanrı vermişti bu isteği. Yedigey hamile bir kadın talgakına kavuşmazsa bunun doğacak çocuk için bir zarar getireceğini de işitmişti. Ukubala'nın talgakı hiç dolacak gibi değildi. Bu yüzden altın mekreyi çok istediğini kocasına söylemiyor, Yedigey de bunun lafını etmek istemiyordu. Bununla beraber onu nasıl yakalayacağını düşünüyordu bütün gün. Yakalarsa getirip karısına gösterecekti. Aralda en çok balık tutulan dönem Temmuz-Kasım ayları arasıydı ve bu av mevsiminin sonu gelmişti. Soğuk rüzgarlar ısırmaya başlamıştı ve balıkçılar kooperatif kış avına hazırlanıyordu. Kışın çevresi 1500 kilometreyi bulan Aral'ın her tarafını kas katı buz kaplardı. O zaman gölün üzerinde büyük büyük delikler açılır, bu deliklerden ucuna ağırlık bağlanmış ağlar sarkıtılırdı. Gereği kadar bekledikten sonra ağ bocurgatlarla o delikten çıkarılır, başka bir deliğe taşınırdı. Ağları, bocurgatları çekip götürme işi de develere düşerdi. Yazda kışta bozkırların esir traktörleriydi develer. Arada kışın buz gibi bir rüzgar eser, karları savururdu. Yüzeye çıkarılan balıklar kıpırdanmaya bile fırsat bulamadan takır takır buz kesilirdi. Yedirge yazda kışta balıkçılar kooperatif adına sayılamayacak kadar çok ava çıkmış, değerli değersiz sayılamayacak kadar balık tutmuş ama bir defacık altın mekre takılmamıştı ağlarını. Çok nadir de olsa bazen bir balıkçının zokasını altın mekre takılır ve bu büyük bir olay olarak uzun süre anlatılırdı. Zaten ancak gümüş kaşığa benzeyen bir zokayla tutulabilirdi bu balık. Onu yakalayan şanslı balıkçıya herkes imrenirdi. O gün Yedigey erkenden kalktı ve denize açıldı. Aralı buzlar kaplamadan ev için biraz balık tutmak istediğini akşamdan karısına söylemiş, karısı da onu bu fikrinden caydırmaya çalışmıştı. Ev balık dolu, ne gereği var? Bu soğukta çıkılır mı demişti. Ama Yedigey kafasına koymuştu bir kere, vazgeçmedi. Evdeki balıklar evin ama sen kendin söyledin Sagın halanın hastalanıp yatağa düştüğünü. Onun için en iyi ilaç taze balık haşlaması, sıcak balık çorbasıdır. İhtiyar kadının balık getirecek kimsesi yok ki. İşte böyle bir bahaneyle Yedigey altın mekri avlamak için denize açıldı. Av malzemesini, gerekli her şeyi akşamdan hazırlamış, sandalın burun kısmına yerleştirmişti. Kalın elbiselerini giymiş, başlıklı yağmurluğunu da almıştı. Sonbaharla kış arasında her zaman görülen kapalı, güvenilmez bir hava vardı. Yedigey dalgaları aşağı aşağı gölün ortasına altın mekre balığının bulunabileceğini düşündüğü yere doğru açıldı. Elbette her şey şansa bağlıydı. Zaten balık tutmak, hele oltayla avlanmak tamamen bir şans işiydi. Kara avcılığındaysa durum başkaydı. Avcı avının yerini, orada ne durumda olacağını az çok bilir, ona pusu kurar ya da usulca sokulurdu. Sonra uygun anı bekler, beklediği an gelince de saldırıya geçerdi. Oysa balık avcılığı kör bir avcılıktı. Oltayı atacak, balığın oralardan geçmesini, oltaya vurmasını bekleyeceksin. O gün Yedigey şansına güveniyordu. Çünkü her zamanki işini yapmak için çıkmış değildi balığa. Hamile karısının, Tanrı'nın takdiriyle görmeyi, elini almayı çok istediği altın mekre balığını tutmak için çıkıyordu. Yedigey sağlam yapılı, güçlü kuvvetliydi. Kürekleri asıldı. Yandan vuran kıvrım kıvrım dalgaları yara yara hiç yorulmadan Aral'ın ortalarına geldi. Aral balıkçıları bu düzensiz kıvrıla eğile gelen dalgalara İrek Tolkun, dipnot İrek Tolkun eğri dalgalar derlerdi. İrek Tolkun fırtına habercisiydi ama fırtınadan önceki halleri tehlikeli sayılmazdı. Onun için korkmuyordu Yedigey. Bir süre sonra kıyının kirli sarp yamaçları ve dalgaların kayalara çarparak çıkardığı beyaz köpükler iyice uzaklaştı. O gölün ortalarına vardığı zaman kıyılar belli belirsiz bir şerit halini aldı, puslar içinde göze görünmez oldu. Bulutlar gittikçe alçalıyor, rüzgar dalgaları yalayarak geçiyordu. 2 saat sonra sandalı durdurdu, kürekleri yukarı aldı, demir attı ve oltaları hazırladı. 2 makara sağlam sicimi vardı ve bunları özenle kendisi sarmıştı. Sandalın kıçındaki makarayı gevşetti ve 100 metre kadar sağdıktan sonra 20 metrede yedek bıraktı. Sicimi 100. metresinde çatal bir sopaya bağlamıştı. 2. makarayı da aynı şekilde sandalın burnuna yerleştirmişti ve onu da suya saldı. Sonra kürekleri tekrar indirdi. Akıntıyı rüzgara hesaba katarak, özellikle de sicimleri karıştırmamaya dikkat ederek sandalı uygun duruşta tutmaya çalıştı. Sonra beklemeye geçti. Altın mekre denilen o nadir balık ona göre bu sularda bulunmalıydı. Bilgiden tahminden ziyade bir sezgiydi bu. Gelecekti altın mekre, gelmeliydi. Onu tutmadan dönemezdi. Av tutkusu için, zevki için değil, hayatında en büyük önemi verdiği birinin isteğini karşılamak için istiyordu bunu. Balıklar yavaş yavaş oltaya vurmaya, geldiklerini belli etmeye başladılar. Önce bir levrek yakaladı. Yedigey daha çekerken anlamıştı bunun altın mekre olmadığını. Altın mekre bir çekişle yakalanmazdı oltaya. Zaten bu kadar kolay yakalansa ilginç de olmazdı. Yedigey ise güçlükten çekinirdi ve beklemekten bıkardı. İkinci olarak tuttuğu balık büyük bir bıyıklı balıktı. Bu aralığın en lezzetli balıklarından biriydi. Onu sersemletip sandalın dibine attı. Böylece hasta Sagın Hala için gerekli balığı fazlasıyla tutmuş sayılırdı. Sonra ortaya bir aral çapığı takıldı. Genel olarak yüzeye yakın yerlerde bulunan bu çapak ne arıyordu o kadar derinde? Neyse, o da nasipmiş. Bundan sonra uzun uzun bekledi. Hiçbir balık vurmuyor ama Yedigey'de umudunu yitirmiyordu. Hayır, bekleyeceğim diyordu kendi kendine. Ukubala'ya söylemedim ama yine de benim altın mekri avlamak için çıktığımı biliyor. Tutmalıyım bu balığı. Yoksa doğacak çocuğumuz mutsuz olur. Çocuğumuz istiyor onun o güzel altın mekriği görmesini ve ona dokunmasını. Bebeğin bunun için istediğini kimse bilemez. Ama o istiyor diye annesi de aynı istekle yanıp tutuşuyor. Ben de baba olduğuma göre bu isteklerini yerine getirmeliyim. Kararsız, güvensiz dalgalar olan iğrek tolkunlar sandalı bir o yana bir bu yana çeviriyor, onunla oynuyorlardı sanki. Hareketsiz durduğu için Yedigey üşümeye başlamıştı. Ama yine de gözünü sicime bağladı ve suda yüzen çatal sopadan ayıramıyordu. Onun kımıldamasını, sürüklenmesini bekliyordu her dakika. Ama hayır, gelmiyordu balıklar. Ne burundaki oltaya ne de kıçtakine. Yine de sabırla, umutla bekliyordu. Önünde sonunda gelecekti altın mekre. Buna inanıyordu. Yeter ki fırtına başlamasın, patlamak için acele etmesin. Ama dalgalar daha şiddetli savrulmaya başlamıştı. Kötüye mi işaretti bu? Yoksa fırtına kopmak üzere miydi? Yo, fırtına öyle birdenbire gelmez. Deniz birdenbire kudurmazdı. Alabaşlar, o akbaşlı, alacalı, yüksek buğultulu dalgalar olsa olsa ancak akşama doğru çıkarlardı. O zaman aral bir baştan öbür başa uğul uğul kabarır, her yanını beyaz köpükler kaplar, kimse denize açılmaya cesaret edemezdi. Ama şimdi öyle bir durum yoktu, öyle olmasına da zaman vardı daha. Soğuktan tüyleri diken diken olsa da, üşüyüp titrese de gözlerini oltalardan ayırmıyor, o sevgili balığın gelmesini bekliyor ve zihninden onunla konuşuyordu. ''Hadi balığım, nazlanma, gel artık. Korkma, gel. Yemin ederim ki korkacak bir şey yok. Gel, seni yine sulara atacağım. Bunu hiçbir balıkçı yapmaz diyorsun, değil mi? Yaptığını düşün. Ben seni yemek için avlamıyorum ki. Ev her çeşit yiyecek, her çeşit balıkla dolu. 3 tane de şimdi tuttum. İşte kayığın dibinde duruyor. Eğer yemek için olsaydı bu kadar bekler miydim? Bak altın mekre, bizim ilk çocuğumuz olacak. Sen karımın rüyasına girmişsin. Seni rüyasında göreli rahat huzuru kalmadı. Bunu kendisi söylemiyor ama ben anlıyorum. Sebebini anlatamam. Ama biliyorum ki ne pahasına olursa olsun seni görmek, el eliyle tutmak istiyor. Söz veriyorum. Karım seni görsün, sana dokunsun, sonra bırakacağım denize. Az bulunur bir balıksın sen. Başın, kuyruğun, yüzgeçlerin, sırtın boydan boyu altın renginde. Pırıl pırıl parlayan altın sarısı. İşte bunun için görmek istiyor seni. Anlamaya çalış. Seni görmek, sana dokunmak istiyor. Sadece bir balık olduğunu, insanlarla bir ilişkin olamayacağını söyleme sakın. Evet, bir balıksın ama öz kardeşi gibi özlem duyuyor, hasretle bekliyor seni. Çocuğumuz dünyaya gelmeden mutlaka görmek istiyor. İnan karnındaki bebek de çok sevinecek buna. İşte bütün mesele bu. Kurtar bizi bu durumdan altın mekre. Hadi yaklaş artık. Söz verdim, sana bir şey yapmayacağım. Eğer niyetim kötü olsaydı bunu hissederdin. Her iki oltanın ucuna birer parça et geçirdim. Kokusunu ta uzaktan alasın diye. Kokan bir et seçtim. Yemli çengel üzerine demir zoka bağlasaydım dürüstçe hareket etmiş olmazdım, değil mi? Seni daha sonra tekrar denize attığım zaman karnındaki o ağır demir parçasıyla nasıl yaşardın? Öyle yapsam seni aldatmış olurdum. Ama ben sadece çengel taktım. Dudakların hafifçe yaralanacak ama hepsi o kadar işte. Hiç merak etme. Yanımda kocaman bir deri tulum da getirdim. İçine su dolduracağım. Seni yakalar yakalamaz tulumun içine koyacağım. Ölmeyeceksin. Tekrar denize dönünceye kadar orada kalacaksın. Bu denizden seni almadan gitmem, bunu da bilmiş ol. Pek vaktimiz de kalmadı ha. Fırtına beklemez. Dalgaların hırçınlaştığını, rüzgarın şiddetlendiğini hissetmiyor musun? İlk çocuğumuzun babasız yetim doğmasını mı istiyorsun yoksa? Bunu düşün ey güzel balık. Bana yardım et. Engin mavi deniz, kış öncesinin soğuk, puslu havasına bürünmüştü ve şimdi de akşam iyice yaklaşmış, hava kararmaya başlamıştı. Sandal dalgalarla yükselip alçalarak dalga tepesinde görünüp sonra dalga çukuruna gömülerek güçlükle kıyıya yaklaşmaktaydı. Deniz gittikçe daha da kabarıyor, rüzgar uğul uğul esiyor, dalgalar güldür güldür yuvarlanıyordu. Dalga uçlarından püskülen sular Yedigey'in yüzüne çarpıyor, kürek çeken elleri soğuktan ve ıslanmaktan şişip kabarıyordu. Ukubala kıyıda bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Kocası gecikince endişeye kapılmış, onu karşılamak için çıkmıştı kıyıya. Bir balıkçıyla evlenmeye karar verdiği zaman, bozkırda hayvancılıkla geçinen ailesi, hısım akrabaları ona iyi düşün demişlerdi. Balıkçıyla evlenmek denizle evlenmek gibidir. Zor bir hayatı seçiyorsun. Birçok gün deniz kıyısında yaşlı gözlerle dualar okuyarak kocanı beklemek zorunda kalacaksın demişlerdi. O yine de Yetige ile evlenmekte ısrar etmiş, kocamın katlandığı güçlüklere ben de katlanırım diye cevap vermişti onlara. Yakınlarının dediği gibi oldu. Ama Okubala da dediğini yaptı ve kocasının sıkıntılarına katlandı. Ama şimdi balıkçılar kooperatifindeki arkadaşlarıyla değil, tek başına bekliyordu sahilde. Ve hava kararmış, denizde kudurmaya başlamıştı. Ukubala birden köpükler arasında inip kalkan kürekleri fırlattı, sonra dalganın üzerine çıkan sandalı gördü. Şalını iyice bürünerek kıyıya daha da yaklaştı. Karnı epeyce şişmişti. Orada durup bekledi. Yedigey yaklaşmıştı. Geriden gelen büyük bir dalga sandalı kumsala itti. Yedigey de hemen atlayıp indi sandaldan. Bir boğayı çekip götürür gibi sürüklüye sürüklüye onu karaya çıkardı, sonra doğruldu. Tuzlu suya batmış, sığsıklam olmuştu. Ukubala kocasına yaklaştı. Kollarını soğuktan kas katı olmuş muşambanın altından geçirip kocasının boynuna sarıldı. Baka baka gözlerim karardı, niye böyle geciktin dedi. Sabahtan beri bekledim, gelmedi. Ancak akşam olurken geldi. Ne diyorsun, yoksa altın mekriği avlamaya mı gitmiştin? Evet ya, çok yalvardım. Sonunda razı ettim onu benimle gelmeye. Bak. Yedekey sandaldan su dolu büyük deri tulumu çıkardı, ağzını çözdü. Altın mekreği su birikintili kıyı çakıllarının üzerine bıraktı. İri, güçlü ve güzel bir balıktı. Çırpınmaya, altın renkli kuyruğunu oynatarak çakılları sıçratmaya başladı. Pembe ağzını kocaman açıyor, ana yurdu olan denize bakıyor, besbelli yakınına kadar gelen dalgalara kavuşmak istiyordu bir an önce. Sonra kısa bir an olduğu yerde donup gerilip kaldı. Sanki birdenbire kendini bulduğu bu yalancı dünyaya, bu bambaşka ortama uyum sağlamak ister gibi bakıyordu o parlak ve yüz yuvarlak gözleriyle. O kış öncesi donuk ve soğuk gününde, akşamın alacakaranlığı bile onun gözlerini kamaştıran bir aydınlık gibiydi. Aynı anda balık üzerine eğilmiş iki insanın gözlerindeki ışıltıyı, deniz kenarını, gökyüzünü, uzakta ve denizin üzerinde seyrek bulutların ardında batan güneşin onun için son derece parlak son ışıklarını gördü. Sonra tekrar kendini yerden yere vurmaya, suya ulaşmak umuduyla çırpınmaya, debelenmeye başladı. Ama Yedigey onu yüzgeçlerinden tutup kaldırdı ve Ukubala'ya ''Hadi uzat ellerini, al onu, alttan tut.'' dedi. Ukubala balığı yeni doğmuş bebeğin kucağına alır gibi tutup göğsüne baktı. Nasıl da diri, nasıl da çevik, küçük gibi de ağır ama deniz kokusu var vücudunda. Ne kadar da güzel bir balık ya Rabbi, Yedigey, al onu artık. Gördüm ve kucakladım onu, bu kadar yeter. İsteğim oldu çok şükür, onu yine denize bırak. Yedigey altın mekreği aldı, dizlerine kadar batarak suda biraz yürüdü ve sonra eğilip balığa usulca kaydırıverdi. Balık suya düşer düşmez başından kuyruğuna kadar altın yaldızlı rengiyle suyun mavi derinliğinde ışıldadı, sonra kıvrak vücuduyla suları yararak dalıp gözden kayboldu. O gece büyük bir fırtına koptu geldi bir yerlerden. Kıyılara çarparak kükreyen dalgaların sesi sabaha kadar devam etti. Yedigey dalgaların kükreyişini dinlerken iğrek tolkunların gerçekten de hiç yanılmayan fırtına habercisi olduklarını söylüyordu kendi kendine. Vakit gece yarısıydı. Yarı uyur yarı uyanık dalgaların sesini dinleyen Yedigey, o güzel altın mekriği düşünerek gülümsüyordu. O güzel balığın hali niceydi şimdi. İnşallah iyi durumdadır diyordu. Fırtına şiddetli olsa da suyun derinlikleri çalkantılı olmazdı. Şimdi o güzel altın balık suyun derinliklerinde, yüzeyde koşuşturan dalgaların gürültüsünü dinliyor olmalıydı. Bunu düşününce dudaklarında mutlu bir gülümseme belirdi ve elini usulca karısının karnına koyarak gözlerini yumdu. Ama birden elinin altında bir kımıltı, bir hareket hissetti. Bu doğacak ilk çocuklarının orada olduğunu belli edercesine attığı bir tekmeydi. Dudaklarında tekrar bir gülümseme belirdi ve sakin, mutlu bir uykuya daldı. O olaydan sonra bir yıl bile geçmeden büyük savaşın başlayacağını, hayatını mutlu akışını tersine çevireceğini, onu artık yalnız anılarında canlandırıp anılarında yaşayacağını nereden bilecekti? Özellikle de onu hep böyle acılı günlerde hatırlayacağını aklına getirir miydi hiç?